2x1 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili, Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Enis Kirazoğlu.
Buz gibi bir günde içiniz ısıtmak üzere 2x1'de birlikteyiz. Dünden beri çok üşüyorum Enis.
Evet, şu an bunu yayınladığımızda havalar ısınmış olacak bilmiyorum ama iki gündür bayağı soğuk ya.
Bildiğin ayaz var ya. Yani bir de güneş var. Kandırıyor böyle insanı. Çıkıyorsun diyorsun ki ince giysem de olur. Dışarı bir çıkıyorsun.
Yok, buz gibi.
Ha, gerçekten böyle normal bir soğuk değil. Bir de ben dün dışarıda çekim yaptım. Rüzgarı bir yedik biz Sirkeci sahilde böyle.
Haftaya ikisi bir yok arkadaşlar.
Bugün bile olması mucize yani bu haldeyken. İlk haberimiz Apple Arcade mobil oyunculuğu kökten değiştirebilir başlıklı haberimiz. Şimdi neden böyle diyoruz? Senden aslında Stadia'da konuşmuştuk.
Evet.
Mobil oyunculuk Stadia ile mi değişecek? Yoksa acaba mobil oyunlar gelişecekler ve telefonların gücü arttığı için başka bir değişim mi göreceğiz?
Aslında yani, olandan daha güçlü oyunlar mı hani
evet, göreceğiz? Evet, göreceğiz. Yani streaming değil de normal download edip oynadığımız oyunların daha mı geliştiğini göreceğiz. Şimdi Apple Arcade bunu vaat ediyor. Apple diyor ki ben Apple Arcade üyelerine aylık $10'lık bir üyelik ücreti isteyecek bu arada bu servis için. 100 tane özel oyun geliştiriyorum. Geliştiriciler bu Apple Arcade için 100 tane özel oyun geliştirecekler. iPad'inizden, Apple TV'nizden, iPhone'unuzdan bunları oynayabileceksiniz, senkron edebileceksiniz. Bu 100 oyun 3 platformda da çalışacak. Apple TV de buna dahil. Aslında Apple TV'de bir nevi oyun konsoluna doğru gidiyor Apple Arcade ile beraber. Tamam, hani God of War oynamayacaksın ama yani NBA 2K19 mesela şu anda iOS platformunda oynanabilir. Kötü de bir oyun değil aslında genel olarak baktığında dinamiklerine. Ve bu $10 karşılığında sadece sana özel 100 oyun Android'de olmayacak. Şu anda konuşulan olay o.
Zamanında abi aklıma şey geldi tabii. Bu gene bak, bazı teknolojiler zamandan önce çıkıyor. Bazen beklemen lazım. Ouya diye bir alet vardı. Ouya mıydı hatırlamıyorum tam ismi. Android oyunları oynuyordun televizyonunda. Çok ufak bir aletti. Gamepad ile beraber geliyordu. Bağlıyordun televizyonuna. İçinde Android oyunlarını oynuyordun. Yani Google'da oynadığın, telefonda oynayabileceğin
yere. Nvidia'nın da vardı biliyorsun.
Shield vardı. Ama o Android'in ötesinde de oyunları oynatabiliyordu galiba ya. Özel geliştirilirse
yani,
eğer.
Android platformu üstünde yine geliştiriyordun ama evet. Shield'da oynayabiliyordun Tegra olduğu için. O da tutmadı mesela. Yani. Half-Life vardı Shield'da.
Tutmamasının en büyük sebeplerinden biri aslında firmaların Apple'ın yaptığını yapmamaları. Kendi oyununu yapmadığın zaman, yani oraya bir yatırım koymadığın zaman, evet. Başka oyunların üzerinden bu işi döndürmeye çalıştığın zaman bu platformlar gitmez. Yani Apple'ın yaptığı 100 oyun geliştiriyoruz doğru. Ama bunun içinde şu yok demek ki, ben şunu anlıyorum buradan, arkaya da şey gelmeyecek. Yani mesela mevcutta o insanların önünde Clash of Clans atıyorum.
Gelmeyecek.
Onlar gelmeyecek. Gelmeleri de çok zor çünkü onların çok büyük bir ekosistemi var. Yani aylık $10 servisle adam belki bedava veriyor oyunu ama öyle bir para kazanıyor ki, yani kazandığı para senin aylık $10'lık servisle verebileceğin para değil.
Çok güzel bir şey söyledin. Evet, bu oyunlar, halihazırdaki oyunlar gelmeyecek çünkü zaten kazanıyorlar. Bir de Apple'ın bir vaadi var Apple Arcade'de. Reklam görmeyeceksin. Evet. In-app purchase, yani oyun içi satın alma olmayacak.
Olacak. Düz oyun.
Düz oyun oynayacaksın.
Bildiğimiz aslında bizim konsolda PC'de oynadığımız mantığa, en azından eskiden, şu anda
eskiden ne? Ben de sana onu diyecektim.
Şu anda bir şey kalmadı. Evet. Yani. Mesela God of War gibi, anladın mı? Bir şey almıyorsun. Dümdüz gidiyorsun,
aynen,
oynuyorsun.
Aynen oyunu. Abi.
Bu çok güzel bir mantık. Orada tek merak ettiğim şey şu, yani nasıl kalite farkını ortaya koyacaklar? Orada kalite farkı önemli. Yani dışarıdan bir yapımcı gelip oyun yaptığı zaman senin o Apple özel oyunlarını geçmemesi lazım. Yani öyle yüksek bir kalitede çıkartman lazım. Firmalarda o kaliteyi sağlayabilecekler mi? O da merak
ya
konusu.
Ya aslında Apple için öyle bir şey yok. Yani Apple Arcade'deki oyunları geçmesi de yine Apple'a yaradığı için. Çünkü o her bir oyun içi satıştan falan %30
tabii,
komisyon alıyor.
Ama Arcade'in esprisini daha yükseltmek için söylüyorum
evet.
Bunu yani.
Ya şimdi Arcade'de şöyle bir şey de var. Yani bazı oyunlar da açıklanmış. Oceanhorn 2, World Cards Fall, Hot Lava, Lego Bros, Beyond Steel Sky. Mesela Beyond Steel Sky hariç Sayonara Wild Hearts, Kings of the Castle diye oyunlar var. Mesela Monument Valley 3 diyorlar. Bu oyunlara baktığımızda bir tek Beyond Steel Sky'ı bir gösterdiler. O oyun bildiğin zaten PC, PlayStation, Xbox ve iOS diyor. Mesela evet. Şimdi biz böyle oyunlar görürsek o zaman arcade'in değeri artacak.
Evet, yani o zaman bambaşka bir seviye olur.
Tabii işte. Mesela şimdi Xbox, PC bir de yanında iOS logosu düşünsene evet. Apple Arcade. Yani o zaman o servisi bambaşka bir yere götürüyor.
O zamana kadar o tarz oyunlar Walking Dead gibi böyle biraz daha hani şey oldu, evet. Oyunlar oldu. Walking Dead'de hani kontrol şeması olarak touchpad'de de rahat oynayabileceğim bir oyun.
Civilization, UFO,
strateji evet yani XCOM. Senin rahat yönetebildiğin sıra tabanlı oyunlar çok daha rahat oluyor ama aktif bir çalışma mekaniği barındıran gamepad'siz nasıl yapacaklar onu? Mesela o da bir soru işareti. Yani hala daha gamepad telefonlarla ne kadar şey çalışacak? İnsanlar gamepad kullanmaya alışacaklar mı? Çünkü gamepad olmadan şöyle bir şey var abi, gerçek var. Yani touchpad bir sınırlı bir kontrol şeması sunuyor sana. Ne yaparsan yap abi yani sınır. Ben bugün touchpad'de Spider-Man de oynadım. Stream ederek işte PlayStation'dan.
Yok, oynanmıyor.
Yani, oynanmaz yani. İmkanı şey yok oynanmasının. Evet. Tuz sayısı azalır. Touchpad'de tuz sayısı azaldığı için oyundaki fonksiyonlar azalır otomatik olarak. Yani böyle kısıtlayıcı istemeden de olsa bazı kısıtlayıcı şeyler var ama bu demek değil ki normalde gördüğümüzden çok daha iyi oyunlar görmeyelim. Beyond the Steel Sky onlardan birine benziyor.
Ya şimdi şöyle bir durum var. Bana sorarsanız Apple Arcade, Apple tarihindeki en kötü zamanlanmış, en kötü yere koyulmuş duyurudur. Bence evet. Stadia'dan dolayı aceleye getirdiler ve gittiler Apple TV, Apple Card'ın arasında bir yere... Hiçbir donanım, hiçbir
böyle.
Ürün ya, tanıtmadan aynen diye böyle bir geçirdiler, tamam mı? Yani Apple Arcade son sunumu izlerseniz eğer baştan sona o sunumda öylesine arada böyle bir slide gibi geçti, tamam mı? Çok gereksiz bir şekilde harcadılar.
O zaman biz de konuşmayalım çok. Belki demek ki o kadar iddialı değiller bu konuda.
Ya bana sorarsan sırf Stadia'dan dolayı bunu bir an evvel acele göstermek zorunda kaldılar. Çünkü Stadia şu anda çok fazla konuşuluyor. Biraz ürktüler diye düşünüyorum o tarafta. Ama şöyle bir şey yapabilirlerdi. Bir tane... Apple üretimi, iPad, iPhone, Apple TV uyumlu bir gamepad. Hepsine takıp çıkartabildiğin inovatif bir yaklaşım getirebilirlerdi. Switch'teki gibi. Hı hı. Ve diyebilirlerdi ki evet bak biz gamepad yaptık ama niye yaptık?
Çünkü bunu oynayacağız.
Apple Arcade var. Çünkü senin dediğine çok katılıyorum ben de. Ne yaparlarsa yapsınlar. Touch kontrol dediğimiz olay. Yani dokunmatik ekranda kontrol sınırlı. Bugün araba yarışlarında bile biz gaz, fren, el freni... Değil mi? Bunların hepsini kullanıyoruz. İşte bazı oyunlarda ne diyor? Çarparsan geri bas, geri sar. Olayı bir daha oradan başla. Kamera açısını değiştiriyorsun. Yani araba yarışında bile birçok tuş kullanıyoruz. Ve araba yarışında ben analogla açıkçası sağa sola yapmak istiyorum. Ben telefonu böyle kırmak istemiyorum oynarken. Çünkü o da senin şeyini engelliyor. Çok böyle artistik hareketler yapmıyor.
Bir de ben otobüste yapamam o hareketi.
Ha yani olmuyor abi. Yani gerçekten kötü oynuyor.
Bir saniye beyefendi çekilir misiniz? Şurada yarış oyunu oynuyorum diyor.
Abi yandan dayak yersin zaten büyük ihtimal belli bir yerden sonra da. Yani bir tane tanıtmaları lazımdı ki biz bu Apple Arcade'de düzgün bir otomobil yarışı da görelim mesela.
Ya da çok daha inovatif bir yaklaşım yapacaklar. Bildiğimiz oyun formüllerinin dışında bir oyun formülü geliştirip ama onu o kadar yüksek bir kalitede yapacaklar ki kendi pencerelerini açmış olacaklar. O da bir yöntem.
Olabilir
yani.
Tabii
çünkü
yöntem.
Biz oyun deyince aklımıza hep şey geliyor. Analog geldiğimiz, yani konsol için konuşuyorum. Gamepad'den örnek verdiğimiz için. L2 ile nişan aldığımız. Hep bu geliyor. Aklımızda hep bu var. Belki de öyle bir şey yapacaklar ki o olmayacak yani. Hani o da olabilir. Çok zor. Genelde geneliksel şemadan çıkabilen ben bir oyun hatırlamıyorum ama belki o da olabilir. Belli
şimdi
olmasın.
Olabilir tabii. Apple'ın istemediği bir şey. Bütün telefon üreticilerin istemediği bir şey var. O da nedir? Telefonunuz ekstra aksesuar olmadan işlevsizse o telefon işlevsiz anlamına
evet,
gelir.
O en büyük sıkıntı.
Şimdi o da doğal olarak şey istemiyor.
Gamepad istemiyor.
Gamepad istemiyor. Neden? Bu sefer de ben game developer olarak öyle bir oyun geliştireceğim ki. Abi o gamepadsiz oynayamayacak adam. $10 üyelik veriyorum ama bu oyunu oynayamıyorum şeyine girecek bu sefer ikilemine evet. Girecek. O zaman da bir hata, bir yanlışlık olabilir.
Ama bir formülü bulacaklar ya.
Formülü bulmaları lazım. Çünkü gelişmiş oyunlar içinde gamepad şart. Mesela biz neyi gördük? Hep şeyi savunuyorduk değil mi? Abi cep telefonu da Angry Birds gibi cep telefonuna uygun formlardaki oyunlar tutar. Ancak böyle oyunlar başarılı olur. Bak Angry Birds'ler ne kadar büyük para kazandı. Bak Clash of Clans vesaire tarzı ne kadar kazandı. Evet o bir tür. İkisi de bir tür oldular. Devam ettiler. Ama neyi gördük biz? Bugün herkes hangi oyunu konuşuyor abi?
PUBG
sağda
Mobile.
Solda evet PUBG Mobile. PUBG Mobile herhangi bir cep telefonu kullanım şemasına uyuyor mu? FPS oynuyorsun. Bildiğin FPS oynuyorsun yani. Fortnite. Yakın uzak alakası yok cep telefonuyla. Yani evet. O kadar karmaşık bir arayüzü var. Evet. Cep telefonu olsa bile. Neyi gördük biz? Yani aslında insanlar oynayabiliyorlarmış demek ki. Tabii. Belki Apple'da onu gördükten sonra...
Ya orada şöyle bir fark
çünkü
var abi.
Çünkü yeni bir nesil geliyor abi. O gamepad elini almadan telefonu elini alan bir nesil geliyor.
Zaten ona da katılıyorum. Yani belki de bizim hani alışkanlığımız şey ama PUBG Mobile ve Fortnite örneği şu açıdan az önce konuştuğumuz konuya farklılık getiriyor. Yapılmayacak bir şey değil. Yani imkansız bir şey değil yapılması yani. Ama PUBG Mobile PUBG'nin bir alt versiyonu. Yani şöyle PUBG'nin alt versiyonu. PUBG var, bir de PUBG Mobile var. Daha çok seviyor insanlar olabilir. Sıkıntı şu orada. Developer ona özel ayrı bir şey yapmış mesela. Hani sen dedin ya az önce iOS, tabii. Xbox, PlayStation 4. Yani
aynı oyun değil.
Aynı oyun olmuyor. Yani evet. Oradaki fark o. PUBG Mobile'da bugün oynanabilecek bir oyun ama PUBG Mobile'da şöyle bir problem var. Online yapısıyla sürüklüyor seni. Şimdi ben Apple Arcade'de çok online oyun olacağını düşünmüyorum en başta. Yani biraz başlı başına yapacaklar. Çünkü online girince abi işin içine mikro ödeme girmek istiyor.
Evet,
yani
Apple'ın
mikro ödemeyi sokmak istiyor.
PUBG çünkü Mobile... sunucu hep aktif.
Babasının ayrıca çalışmıyor PUBG yapıyor. Mobile'da yani. Evet. O mikro ödemeden götürüyor parayı onlar da. O yüzden Apple Arcade biraz daha insanların tek başına deneyimleyeceği oyunlar olacak diye düşünüyorum. Bir oyun tek başına deneyimliyorken de kontrol şemasının çeşitlenmesi lazım ki biraz da eğlence katsın. PUBG Mobile bugün tek başınız oynasanız yani botlara karşı 3 saat oynayıp en fazla evet, sıkılırsınız yani.
Challenge
çünkü
olmazsa...
o challenge gelmiyor artık. Kontrol seni zorlamıyor. Burada farklı challenge'lar var PUBG Mobile. O yüzden ben öyle bir örnek vermiştim.
Doğru söylüyorsun evet. Katılıyorum ben de buna. Bakalım göreceğiz ama.
İlk defa yani, aynı fikirde %100 aynı fikirlerde olduğumuz olacak. Konulardan birine herhalde denk geldik.
Evet öyle gerçekten değişik bir durum var şu anda. YouTube, Netflix ve Amazon gibi platformlara rakip olabilmek için aslında ilk olarak bir premium servisini çıkarttı. Evet. Ve daha sonra ne dedi? Biz buraya başyapıtları getireceğiz. Şovlar olacak, talk show'lar olacak, diziler olacak, filmler olacak bizim buraya özel olarak yaptığımız. Siz aslında premium üye olursunuz da bunları da izleyebileceksiniz dedi. 3-5 YouTuber'a yaptırdıkları böyle değişik, kimsenin izlemek istemediği, konuşmadığı filmler geldi gitti.
Evet.
Ama premiumcular daha çok ne işe yaradılar? Benim kanalımda benim videomu izlediklerine daha fazla para kazandım ben onlar sayesinde. Allah razı olsun hepsinden. Hepsini seviyorum burada. Onların yani dediği paralar bize geldi.
2 kişi falan gelmişti.
Öyle zaten öyle gözüküyor. Kaç kişi izleyecek bizi? Türkiye'de olmadığı için günün sonunda. Ama YouTube bir açıklama yaptı ve dedi ki biz vazgeçtik bu işten.
Aslında açıklama yapmamışlar. Yani resmi bir açıklaması yok ama yapmayacaklarına dair bir muhabbet var yani.
Evet yani bir yani. Duyuru gibi Bloomberg'un habere göre sektöre yakın kaynaklar YouTube'un üst düzey drama ve komedi planlarını iptal ettiğini belirtiyor diyor. Bloomberg böyle bir haber yapıyorsa genelde doğrudur ama genelde diyorum neden? En son Çinli anakart üreticisinin bütün anakartlara özel bir casus çip yerleştirdiğini söyledi. O çipi kimse bulamadı. Yani onlar nasıl buldu biz de bilmiyoruz tabii ki yani.
YouTube'un bu arada yaptığı şey çok mantıklı. Aslında en başta yaptıkları şey hataydı. Şimdi şöyle bir örnek vereceğim abi. YouTube bir şey yapıyor. Tamam mı? Para aktarıyor dünya kadar ama öteki tarafta mesela adamın biri çıkıyor daha iyisini yapıyor. YouTube 5 kuruş para almadan YouTube'dan.
Evet,
çünkü
aynen.
İçeride milyon tane YouTuber var. Bugün abi Netflix'ten 10 kat daha kaliteli YouTuber'lar var ya. Bazen Netflix'te bir şey seyrediyorsun mesela böyle.
Keyif almıyorsun belgesel ama o adamı izliyorsun.
Ne lan bu falan diyorsun. Yani kapatıyorsun. Zor o adamı seyrediyorsun. Adam bedava duruyor orada yani. Evet. Şimdi YouTube'un yarıştığı platform kendisi. Aslında Netflix de değil. Yani kendi içerik üreticilerinden öne çıkması lazım yani. YouTube öyle bir şey yapıyor ki adam orada belki de ona 10 katı az bütçesine çok çok daha iyisini yapıyor yani ve insanlar onu tercih ediyor. O yüzden YouTube'un yapmaya çalıştığı şey zor. Netflix'te bugün bedava içerikler olsa, YouTube gibi olsa Netflix'e de para vermek istemeyeceksin belki yani.
Evet,
lan bu adamı çekti daha iyi bunu seyredin falan diyeceksin. Ama Netflix sistemi iyi kurmuş ya.
Ya da YouTube'da bir kanal olsa Netflix. Düşünsene. Değil mi? Hani öyle seriler, yani, playlistler falan filan değişik bir ortama gider
hakikaten
yani.
Çok para harcaması lazım. Yani Kevin Spacey'leri getireceksin. Gerçi onun da adı çıktı şimdi. Yanlış örnek olsun. Brad Pitt'leri getireceksin falan Netflix gibi. Onlar da çok büyük paralar yani. Ama YouTuber'larla dönmez o iş.
Yani Google'ın son dönemde böyle bir atılımları var. Sağ sola rakip olmak adına. Mesela bir chat uygulaması yaptılar. Sonra onun ismi Ali olarak değişti. Bilmem ne dedi falan filan. Artık konuşan yok, kullanan yok. Alo'yu. Alo'yu kullanan oldu mu?
Olmadı. Ben hiç duymadım bile.
Google'ın kapattığı işte link kısaltma servislerinden developer'lara özel servislere kadar 1 trilyon servis var. Hani RSS takip ettiğin servisi bile şak diye kapattılar birdenbire. Yani buradan şeye de gelmek istiyorum. Son olarak bir özet geçeceğim. Stadia'yı insanlar şey diyor, arkasında Google var. Evet arkasında Google var. Evet ama o da Microsoft gibi. Microsoft'a bakın o da binlerce şeyi fişini çekmiştir.
Evet.
Böyle şak diye fişini çekiyor bu firma. Çok da umurumda değil. Çünkü o Google. Anlatabiliyor muyum? Stadia
evet,
değil.
Yani.
Yani Stadia değil. Sony'nin PlayStation'ı gibi de değil. Yani karının %65'i %70'i falan PlayStation'dan gelmiyor. Sony mesela fişini çekemez Sony'nin. Ama Google'ın umurunda değil. Çeker fişini abi.
Çeker. Ama ben şundan çekmeyeceğini diyorum. Ben hani inanıyorum stream teknolojisinin gelecek teknolojilerinden biri olduğunu. Ya yani gelecek teknolojilerden biri bu olduğu sürece Google her zaman bunun içinde durur diye düşünüyorum.
Ama ben
yani.
Durur. Ben çünkü o servisi şöyle de kullanabileceklerini o gün de konuşurken anlatmıştım sana. Google o servisi geliştirir. Onu Ubisoft'a, Steam'e de satabilir ileride. Yani bilemezsin. Bir şeyin alt layer'ı olur anladın mı? Servis, YouTube şeye, servisi gibi düşün.
Google'ın birine bir şey sattığını ben hiç görmedim.
Satıyor mu? Aracı olur. Yani yapabilir belli olmaz. Android
yani
var
satın
çünkü.
Satın alıyor ya o yüzden dedim.
Ha, evet. Onun Android'i var işte hani genel olarak sunduğu platform. Der ki sen Stadia'yı kullan ücretsiz.
Ha, ben
de reklam göstereceğim. Yani ne bileyim bir ortaklık modeli geliştirir.
Android kafası.
Yani Android kafasında açık platformda der ki millet Uplay Stadia üstünden senin üstüne ulaşıyor. Anladın mı? Açık platform haline getirir olur yani. Çünkü sonuçta belli ki 30 megabitte 4K 60 FPS verebiliyorsa sana bir şey var orada, bir şey geliştirmiş yani duruyor. Çalışan bir sistem var, onu söyleyebiliriz.
Efendim ben de şöyle bir haber vereyim. İki tane kısa haberim olacak. Borderlands, geçen gün Gearbox, Borderlands oyunlarının yapımcısı bir konferans düzenledi. Çok da şanssız bir konferans onlar için. İlk gösterdikleri video takıldı. 5 FPS ile falan çıktı. Sonra ikinci videoyu gösterdi, o da takıldı. Falan böyle çok üzüldüm.
Yani videolar mı takılıyor?
Videolar takıldı abi. 5 FPS'e dönüyor video. Ne olmuşsa yayına giderken büyük ihtimalle problem oldu. Video yani oyun oynamıyorlar yani. Bayağı video.
Bir de oyunu oynasalar.
Yani videolar takıldı. Neyse olabilir böyle şeyler, sıkıntı yok. En sonunda ama gördük biz oyunları. İki tane duyuruları var. Birincisi Borderlands 3 geliyor. 3 Nisan'da çok daha fazla detaylı bilgi alacağız ama güzel bir fragman yapmışlar. Hafif de böyle dal geçiyor. Oyunun mizahi unsurunu da yansıtan bir fragman. Müsait olduğunuzda bakın eğer Borderlands seviyorsanız. Bir de eğer hiç Borderlands'la alakanız yoksa, alakanız olması için bir şans var. Çünkü 3 Nisan tarihinde Borderlands ilk oyunu tekrardan geliyor. Remastered olarak Game of the Year Edition demişler. 4K update ile beraber oyunu oynayabileceğiz Borderlands olarak. Açıkçası ben Borderlands'in grafik tarzı cel shade. Yani böyle kenarları biraz daha keskin, daha çizgiye yakın cel shade. O yüzden hani birinci oyun, üçüncü oyun arasında
fark yok demiş.
Fark yok demeyeyim, var aslında ama şey değil yani. Oo falan değil. Hani ilk oyun da güzeldir. O tarz seviyorsanız ilk oyunda hala gideri olan.
Crackdown diyor gibi ya aslında. Crackdown da mesela 1 ile 3 arasında fark
yani
yok. Evet.
O da cel shade. Üçüncü oyunda tabii çok geniş dünyalar eklemişler. Yani farklı farklı dünyalar var. Yeşillikler var, işte böyle hayvan gibi şehir atmosferi yapmışlar falan. Bayağı bir geniş yapmışlar. İlk Borderlands için de moddaları şu işte orijinal shooter looter. Yani loot shooter. Hani loot üzerine kurulu oyunlar şu an popüler ya, Division. İşte Anthem falan. Evet. Yani orijinalini oynamak isterseniz hakikaten de bu arada Borderlands
öyledir.
Yani FPS tarafı, shooter tarafında benim bildiğim, hatırladığım ilk loot üzerine kurulu shooterlardan biri. Co-op da oynayabiliyorsunuz 4 kişiye kadar. Kendi başınıza da oynayabiliyorsunuz.
RPG özellikleri de var.
Aynen, eğer hani seviyorsanız. Bu arada 3. oyunda da 1 milyardan fazla silah olacak falan gibi böyle bir geyik açıklama yapmışlar. Artık o modlarla mı olacak, nasıl olacak bilmiyorum. Çünkü şey geyiği falan yapmışlar. Ve bitmedi. Yürüyen silah da var falan diye, bir silah yürüyor falan böyle. O kadar da değil falan hani diye böyle geyik yapmışlar yani.
Yürüyen silah da farklı olur ama.
Vallahi yürüyordu böyle pıtır pıtır diye.
Şimdi bir haberim var. Mashable'dan aldık bunu. Bizde henüz daha haberi çıkmamıştı çünkü. McDonald's wants to use machine learning to serve fast food isimli.
O İngilizceye geçtim biraz.
Evet, bu da ne demek istiyor? McDonald's makine öğrenme, yani fast food servis ederken, sizlere satarken makine öğrenmeden yararlanmak istiyor tarzında bir başlığı var. Bu başlıktaki, yani başlık da şeye dayanıyor tamamen. TechCrunch'ın şeyde yaptığı, McDonald's CEO'su ile yaptığı röportaj. Adam orada söylüyor. Bir tane firma satın almışlar. Dynamic Yield isimli. Dynamic Yield da tamamen insanlara Amazon veya benzeri sitelerdeki senin alışkanlıklarına veya yaptığın alışverişlere uygun öneriler üstüne geliştirilen bir yapay zeka üstüne geliştirme, makine öğrenme teknolojisi üstüne geliştirme yapıyormuş. McDonald's bunu satın almış ve arabayla hizmet aldığınız, hani arabada ilk önce bir kapıya geliyorsun, söylüyorsun, söyleyeceğini arabayla sen giderken hazır olmuş oluyor, diğer taraftan çıkışta alıyorsun ya. Orada ekranlar koyacaklarmış. Ekranlar senin seçtiğin ürünlere uygun, trend ürünleri, bunu da almak ister misin diye sana farklı önerilerde bulunacakmış. Yani standart bir öneri görmeyeceksin. Bugün McDonald's'tan hamburger alıyorsun, bunları da almak ister misin diyor ya. Hı hı. Öyle değil abi. Senin önündeki ekran değişecek. Sana bunu öneriyorum diyecek.
O kadar çeşit var mı ya McDonald's'ta? Ya McDonald's yurt dışı Amerika'da aslında olabilir belki. Türkiye'de ya, yani zaten 3 tane üçlü şey var. Bir beşli şey var. Ne alacağım başka?
Ya işte belki tavuk kanadı, ne bileyim ye ek hamburger, şunda kampanya var, bak millet bunu da alıyor. Milkshake, anlatabiliyor muyum? Şu tatlımız geldi. Çünkü bakma sen, menü dolu. Ama biz hep gidip aynı şeyi alıyoruz. Yani dürüm mürüm geliyor, sana zorla böyle fiyat indirip satmaya çalışıyor. Bu da McDonald's reklamı gibi bir şey. Menüyü söylüyorum. Mesela McDonald's kahvesi var, tamam mı? Bence Starbucks'tan daha keyifli içmesi. Ama kaç kişi Starbucks'tan, McDonald's'tan kahve içiyor? Senden en son yemek yediğimizde şeydi. İki yaşlı amca önümüzde şeyi tartışıyorlar. Bir yaşlı amca almış kahveyi. İçsene diyor ya. O da diyor ki ben McDonald's'tan kahve içmem, buradan kahvem içilir diyor. Starbucks'tan daha kaliteli. Bir iç, bir tadına bak. Yalvarıyor yandaki amca. Diyor ki ben vereceğim. Alsan tadına bak diyor. Bir de ucuz kahve. İçmedi yandaki. Dik duruşunu sergiledi. Ben Starbucks'tan içerim.
Ben yani içtim ya ikisinden de kahve de. Hani McDonald's kahvesi o kadar da bana şey ya. Bu ne ya falan dedirtmemişti. Ama şey de böyle. Bu ne ya falan dedirtmemişti. Yani hatırlamıyorum. Çok ağzımda.
İşte ne kadar güzel bir şey. Yani. Bu ne ya deyip suratını ekşitmiyorsan kötü yok değil demektir.
Kahve
yani.
İşte ne kadar kötü yapabilirsin. Yani buradan kahve severler delirmiş olabilir. Ne biçim konuşuyorsun sen? Kahve bilmem ne falan diye. Onun çekirdeğini böyle çekmen lazım.
Bu arada filmi 300 milyon dolara satın almışlar ve McDonald's'ın yenilenme stratejisindeki önemli adımlardan biri demişler bunun için.
Yenilenme derken yenilme anlamında mı?
Yok, o kadar değil yani. Evet, espri orada bir ince gördü. Şimdi şey de diyorlarmış yani, yenilenme stratejisinde otomasyona daha fazla önem vereceğiz. Yani buradan ne diyebiliriz? Makine
i̇şsiz
öğrenme, otomasyon.
Gene işsiz kal.
McDonald's çalışanları. Çok az kaldı. CEO'nu söylüyor, ben söylemiyorum.
Ben bir şey söyleyeceğim. Ben de fast food zincirde çalışmış bir insan olarak söylüyorum. Üzerlerine gitme.
Değil mi orada?
Vallahi yemeğine falan Ne olacağını bilemezsin yani.
Arkada görüyorum şöyle gözden keserim ne yaptıklarını.
Ben çalıştım. McDonald's'a çalışmadım ama çalıştım bir fast food zincirinde efendim.
Zorlu şartlar diyorlar ya.
Zorlu şartlar. Abi zaten fast food zincirlerini aradığı insanlar genelde şey değil yani. Hani orada sirkülasyon çok yüksek. Gelen 3 ay kalıyor. Gelen 1 hafta kalıyor.
Genelde öğrenci arkadaşlar herhalde o anlık para genelde kazanıyorlar.
Evet. Aynen öğrencilerin çok fazla yaptığı meslek. Yani liseye giden, biz çalıştığımız zaman ben liseye giden çocuk da vardı. İşte üniversite hazırlanan da vardı. Açık öğretimi okuyan da vardı. Ve bu arada fast food zincirlerinde kariyer imkanı da sunarlar genelde. Yani mesela işte 4 yıllık üniversite bitirirsen seni şef yapmak, işte bilmem ne yapmak, işte restoran müdürüne kadar gidebilirsin diye bir şey vardır ama birimizi kandırmayalım. 20 kişi var. Senin restoran müdürü olman için de bir 6 yıl falan uğraşman lazım yani en az. O yüzden o kadar kolay bir hayal değil ama öyle bir kariyer imkanı sunarlar.
Çalışan 2000 restoran müdürü 2500 maaş almıyor mu zaten?
Restoran müdürü daha yüksek alıyor ama vardiya müdürü diye bir şey de var bir de. Hani onlar evet dediğin gibi yani bir tık daha fazla alıyorlar. Ama sorumlulukları ve içeride yaptığı işler ona göre oluyor.
Onun
içeride
çalışan olmak daha iyi.
Ama içeride benim gibi paspas atmıyor adam anladın mı?
Yani ya bu arada ekip idare ediyor yani. Fast foodlarda özellikle bu hani böyle büyük fast food zincirlerde en büyük sıkıntı çalışanların en büyük dert yanlışı şey deli gibi temizlik yaptırıyorlarmış.
Türkiye'de.
Yani Türkiye'de evet.
Nereden duydun sen bunu?
Ya ben yine marka vereceğim. McDonald's'ta çalışan bir arkadaş vardı. Bizim forumlarımızda da aktifti o dönem. Anlatıyordu. Yani yeri düşse diyordu şey koysalar ekmeğin arasını yiyebilirsin. Çünkü biz bu akşam öyle bir temizlik yaptık ki abi yine denetime geleceklerdi. Her hafta denetime geliyorlarmış.
İşte o çok önemli. Şimdi fast food zincirlerinde şöyle bir problem var abi. Bir markanın kendi sahip olduğu zincir var. Yani markanın kendi sahip olduğu dükkan var.
Evet.
Sen McDonald's demeyelim de X markası diyelim. X markası dükkanı sahibi ise orada hakikaten bağlıyor.
Yalatıyor
yani.
Diyor yani.
Fakat bir de bu markalar dışarıdan franchise'da marka haklarını veriyorlar. Yani mesela ben geliyorum diyorum ki ben McDonald's'ın X markasını diyorum. Dükkanını açacağım şuraya diyorum. Bana belli para karşılığında geliyorlar. Satıyorlar, makineleri üretiyorlar, gösteriyorlar falan filan her şeyi yapıyorlar. Fakat orada şöyle bir şey var. Denetim eğer olmazsa o zaman sıkıntı olabiliyor. Denetimin olduğu kadar temizlik var. İşte öyle söyleyeyim sana.
Biz hep neyi söylüyoruz günün sonunda bu ülkedeki birçok sıkıntıyla ilgili de. Denetim olsa evet. Problem olmayacak. Kanunlar ve yasalar aslında cezalar
çünkü
var.
Çünkü şöyle yani sen bir denetimden geçemediğin zaman senin dükkanını kapatmıyorlar. Ama belli bir denetimden kalırsan eğer franchise haklarını alıyorlar.
Tabii sana. Öyleymiş. Çok sıkıntılıymış. Diyordu ki yani bu akşam mesela yaptığımız temizlikten sonra artık yürüyemez hale geldim falan diyordu.
Ben çalıştığımda yani. Öyle bir şey yoktu. Benim çalıştığım başka yerde, başka firmada. Ben öyle bir şeye denk gelmedim yani.
Anladım.
Temizlik yapıyorduk ama hiç de öyle öf ne çalıştık falan filan diye bir şey
yoktu. Sildiriyorlarmış ya. Denetimde ona da bakıyorlarmış. Tezgahın altı var ya. Kenarlarını o şeyin ayağın kenarında bile toz olmayacak şekilde siliyorlarmış.
Olmaz abi yemek geliyor. Normal olması
evet, normalde de olmaması lazım.
Yani gerekirse çalışanlara değil temizlik. Yani işin ustalarıyla anlaşacaksın gerekirse genelde pis olmayacak orası.
Bu işte Koz Yatağı'ndaki şubede de ortaklığımız var. Gülendi yarış sonunda. Orayı da öyle temiz.
Ya ama abi şaka bu işler, Türkiye'de şöyle bir fark var. Çok kısa olarak söyleyeyim. Fast food zincirleri abi tamamıyla şeye göre değişiyor. Yani dükkana göre. Bir yere giriyorsun. Süper.
Evet.
Başka yere giriyorsun bu ne lan diyorsun yani. Bu, herkesin başına gelmiş.
Yani benim Türk markalarda çok fazla başıma geliyor. Şöyle bir problem yaşıyorum. Adamın yapacağı şey İskender. Ulan aynı şubede 4 kere ard arda yerseniz 4'ünde de farklı lezzetli İskender yer misin ya?
Yersin.
Nasıl oluyor abi ben
şey
onu anlamıyorum.
Sadece Türkler değil ben kesinlikle.
Bıraktım mağazayı. Aynı şubede 4 kere yiyorum. Hepsinde servis değişiyor kalite.
Ve globalde çok fark var. Yani şey global markalar çok var. Adını geçirdiğimiz geçirmediğimiz fark etmez yani. Pizzacısından tuttu hamburgersine falan filan inanılmaz fark var. Yani neler neler yedik neler neler yemedik ya. Kesin yani başa gelmiş insanlar var.
Bu işin içinde olanlar yazsınlar ama marka ismi belirtmesinler de sonra başımız ağrımasın.
Bu arada çok oldu çalışalı yani. Onu da söyleyeyim.
Överken marka ismi belirtin. Çünkü Türkler seviyor bunu ama söverken belirttiğiniz zaman da şey sıkıntısı oluyor. Burada yalan söylüyor, markamızı ihlal ediyor.
Tabii sonuçta kanıtın yok ki.
Evet yok
abi yani. Şöyle bir şey var abi ben mesela marka hakkında çıkıp şu an yaşadıklarım bile kötü bir şey yaşamadım aslında. Abartmış olmayayım yani normal bir standarttı. Yani yaşadığımı anlatsam bile adam diyecek ki sen nereden biliyorsun bunu yani onun bir kanıtını getir diyecek.
Evet.
Dava açacak yani.
Aynen.
Olabilir yapamaz. Benim başım yanacak sonra. Ağlayacağım evde bekleyenim var anlamıyor musun?
Ben Windows'la ilgili birkaç tane haber vereyim. Windows 10 hesap makinesine denklem çizebilme özelliği eklenecekmiş. Amerikalı öğrenciler cebir konusunda yeteneksizlermiş. Cebir yeteneklerini arttırma konusunda etkili olacağı söyleniyor. Ama ben haberden çok burada Tuna'dan da rica edeceğim. İlgili konuya gidip ilk yorumu en çok beğenilen yorumu görsün. Bir arkadaşımız şeyi koymuş. Ya Microsoft bunun içinde uğraşıyorsun. Al bu kodları koy. Derle zaten bir şey çıkıyor diye. Fonksiyon çizebileceğin program diye. Adam direkt programın kodlarını koymuş oraya.
O başka yani. Bir şey vardır belki orada.
Aynısı. Fonksiyon denklem çizebilen şey haline getirmiş adam. Orada var. Yani denklemin cebiri sana gösterir.
Sen Bill Gates'e sesleniyoruz burada.
Evet, adam oraya kodunu yazmış.
Bari 3-5 bin dolar ver de adam bir şey olmasın yani.
Ama donanım haberi ver. Çünkü haklı yayın hakları bizde. Microsoft dosya gezgininin tasarımını da yenileyecekmiş. Şimdi aslında Microsoft'un Windows'unda en çok böyle haşır neşir olduğumuz şey dosya gezgini. Neden? film indiriyorsun. Crack dosyası orada.
Netflix'ten indiriyorsun.
Netflix'ten indirdin, Netflix'ten açıyorsun çünkü. Ama başka yerden indirdiğini dosya gezginin üstünden gitmen lazım. Oyunun egzisini bulman lazım. Neden buluyorsun?
Ya abi ya. Ben bir şey söyleyeyim. Hiçbir şey değiştirmesinler ya. Ben valla bir şey değiştirir hiçbir şey bulamıyorum.
Sekiro'yu kıracaksın. Easy yapacaksın. Nereden kırıyorsun? Tamam mı? Günün sonunda o egziyi bulman lazım.
Var dosya gezgini. Sizler. Evet.
Dosya gezgini olmadan olmuyor. Dosya gezgini demiş tasarımını değiştirelim. Artık torrentle crack butonlarına ayıralım. Programı bul butonu. Ya yani daha böyle değişik bir tasarım yapmışlar. Hatta bu tasarıma fluent design diyorlarmış. Ya da akışkan design mı ne demek?
Bir boka da fluent design demesinler zaten. Her şey fluent design. Araba fluent design.
Ya baktım biraz. Ya biraz daha feminen göründü bana. Bilmiyorum.
Ben görmedim.
Yani şey yapmadım. Şimdi resimleri görüyorsunuz siz. Böyle bir design ama 2020 dediler. Daha var. Yani o yüzden çok da böyle acele etmemek lazım. Biliyorsunuz Windows 10'da şöyle bir şey demişlerdi. Biz artık Windows 11, 12 diye gitmeyeceğiz. Sürekli aynı aslında o yani Macintosh sistemlerde, macOS'ta gördüğümüz gibi ana güncellemeyi alacak kullanıcımız dedi. Makinesinin gücü yettiği sürece. Hmm. Böyle bir durum var. Zaten adamlar da öyle bir şey yapmaya başladılar ki her ana güncellemede bir problem yaşıyorsun. İşte oyun performansın düşüyor, yayın evet. performansın düşüyor.
Çok zorluyor insanı.
İşte OBS bile yayıncılar için tweet atmak zorunda kalmış. İşte game modu kapatın yoksa OBS teklemeye başlıyor falan son güncellemeden sonra falan diye nasıl kapatacağını öğrenmek zorunda kalıyorsun. Ya. Açtıkları sistemi. Güncellemeler birazcık böyle fiyasko tarzında gidiyor ama güzel bir şey yani.
Çok zor abi.
Abi Windows 7, 8, XP falan bilmem derken kaç tane şey satın aldık ya Vista'sından bilmem nesine kadar. Ve hepsini iyi paradan satmaya çalıştı sana. Bu Windows 10 güzel bir atılım Microsoft açısından. İyi bir yol, doğru yol yani.
Ya bir de yani Windows denilen şey de yani dünya kadar yazılım indirdiği bir platform anladım. Hani o kadar çok üçüncü parti şey var ki.
Öyle.
Ya bir şeyin çakışmamasına imkan yok yani.
Elbet çakışır. O kadar güzel söyledin ki şimdi ben Asus ürünleri kullanıyorum evimde. Anakartından su soğutmasına, güç kaynağına kadar. Asus'un forumları neyle kaynıyor biliyor musun? Abi Asus'un bir kontrol yazılımı var. Çalışan da çalışıyor. Çalışan insanlar varmış. Öyle bir rivayet var. Fotoğraf falan atıyorlar. Video atıyorlar nasıl çalıştığını gösteren. Bir de çalışmayan yüz binler var. Mesela o kadar yani. Çalışmıyor abi. Neden çalışmadığını hiçbir şekilde anlayamıyorum. Bilmiyorum neden çalışmadığını. Kuruyorum uygulamayı. Tıklıyorum. Açılmıyor ya. Yani.
Açılmıyor.
Abi yani açılmıyor uygulama.
Bir şey değiştiriyorsun falan
yok.
Bile açılmıyor.
Test Manager'dan giriyorsun orada uygulama duruyor. Ne LED kontrol çalışıyor ne Aura çalışıyor. Ne üstteki böyle işte benim anakartın üstünde OLED ekran var. Oradaki animasyonları ve bilgileri değiştirebildiğim şey çalışmıyor. Soğutmanın üstünde OLED ekran var ona da ulaşamıyorum. Hmm. Asus yetkililerine sesleniyorum. Bir sizden update. Yardım istiyorum. 3'ten update gelmiş hala sorunlar bitmemiş. Millet eskiyi kur. Şunu kur, şunu kur, ondan sonra bunu kur. Bir de şey var. Asus'un yazılımlarını kuruyorsun. Zaten en son bir malware haberi vardı ama onu yetiştiremedim, alamadım buraya. Bir uygulamasında da şey çıkmış. İşte güvenliği tehlikeye bırakan kötü niyetli yazılım çıkmış. Uygulamaları kaldırıyorsun kurduktan sonra. Sonra Task Manager'a bir giriyorsun. Bir trilyon Asus uygulaması çalışmaya devam ediyor. Ulan ben sizi kaldırdım. Asus forumlarında ne çıkmış biliyor musun?
Ne?
Asus uygulamanı uninstall etmeniz için adamlar böyle şeyler yazmışlar, tool'lar yazmışlar. Full uninstall. Hani abi dedim yani
bir sıkıntı var yani orada.
Donanımını al kullan. Yazılım gerekmiyorsa kurmayacaksın. Yani OLED ekrana gerek yokmuş. Ben onu anladım. İşten kontrol için.
Ben de kısa bir haber vereyim efendim. PlayStation'da aynı Gearbox gibi geçtiğimiz gün kısa bir video paylaştı. Bu firmalar artık abi kendi şovlarını yapmayı istiyorlar YouTube'da. Mesela işte Nintendo'nun Nintendo'nun Direct Play diye bir konferansı var. İşte belli aralıklarda çıkıyor abi. İşte saat 8'de canlı yayın diyor mesela. Bir saat boyunca canlı bir video dönüyor. Yani video hazırlanmış video ama biz canlı izliyoruz o videoyu. Orada Nintendo hakkında gelişmeleri alıyoruz. Insight Xbox diye bir etkinlik var Xbox'ın yaptığı. O biraz daha ufak bir şov havasında, fuar havasında. Orada da yenilikler görüyoruz falan. PlayStation'da State Play diye bir şey başladı. State of Play. Bu da aynı mantıkta. Yarım saat süren bir şov. Burada yeni duyurularını yaptılar. Duyuruların %90'ı VR odaklıydı açıkçası. Hep VR üzerine gitmişler. Ama PlayStation VR'a bu kadar yükseliyor olmaları bayağıdır sesleri çıkmıyordu çünkü PlayStation VR'la alakalı. İyi olmuş. Yani özellikle benim beklediğim oyunlardan biri Blood and Truth'tu. Blood and Truth'u en sonunda açıklamışlar. Çıkış tarihini yazmamışım kusura bakmayın ama bu ilk 6 ayda geliyor. Sen anlattığın bir oyun vardı ya Blood and Truth. John Wick gibi
evet,
o oyun
evet.
Hani burada bağlandıra. En sonunda geliyor bayağı da bir geliştirmişler. Oyunu. Hani en son devamı değişiyor. Ne zaman baksam oyuna bambaşka bir forma geçiyor. Burada da böyle bayağı değişik bir hale gelmiş.
Bu arada PlayStation VR'da şu ana kadar 4.2 milyon satmış toplamda.
4.2 milyon.
Yani bu tanıtım boşuna değil.
Evet, 80 milyon PlayStation sahibi var. 4.2 milyon bence gayet iyi PlayStation
kötü
VR
değil
sahibi.
Gerçekten de. Çünkü donanım pahalı bir donanımdı. Ekstra olarak.
Güzel başka haber Iron Man'in VR'ı geliyor.
Ya, hiç sarmadı beni. Gördüm oyunu.
Benim de hiç sarmadı ya.
Çok... Daha iyi oyunlar şu an var VR'da.
Onu çok diyeyim. Mobil oyun gibi değil mi yani? Anladın? Mobil VR gibi duruyor.
Baya kötü ya.
Ya belki oynarken o hissiyatı vermez evet. Ama şu an baya zamanında telefona şey çıkmıştı işte böyle. Ay, gözlük de kötü, telefon gözlüğü. Uçup kaçıyordum böyle. Superman VR'ı mı ne vardı?
Evet.
Onun gibi geldi bana. Biraz hani ucuz geldi. No Man's Sky VR'sa iyi duruyor.
O bayağı iyi duruyor işte.
Yani. No Man's Sky VR gelmesi PlayStation cephesi de bayağı değiştirmişti.
Iron Man daha fazla konuşuldu. No Man's Sky'de yazık öyle bir çıkış yaptı ki konuşan olmuyor. Yani bunu VR'ı gerçekten mükemmel olmuş.
Bayağı iyi duruyor
yani. Yaşıyorsun orada yani.
Gezegendesin abi. Evet. Uçuyorsun, kaçıyorsun. Yani Iron Man'i belki demosundan dolayı sevmemişizdir. Çünkü masmavi bir gökyüzünde uçuyorsun.
Uçuyor ve çuf çuf çuf böyle yani, ateş ettiği şeyler bile
Iron
biliyorsun
değil mi? Iron Man'i çıkarsa oradan Iron Man'i çıkar, tamam mı? No Name bir şey koy. Yemin ediyorum yani %90'ımız heyecanlanmazdık
oyuna. Abi şey gibi ya, resmen evdeki tek başına bir geliştiricinin yaptığı VR deneme oyunu gibi. Evet. Ne yapabilirim? Şimdi hepimiz bir geliştirici olarak ilk VR oyunu geliştirsek büyük ihtimalle bir şeyleri ateş ettiğimiz oyun yaparız. O da öyle bir oyun yani.
Belki de ellerindeki prototipler gelişmiş değildir ama sonuçta Marvel var arkasında. Çok sallamayacak. Yani böyle hani özellikle Marvel bu tarz şeylerin peşinden koşmayı seviyor. İnşallah koşar.
Abi şu ana kadar çıkan Iron Man oyunlarını bir toplar bakarsak... Ben koşacağını düşünmüyorum. Evet. Marvel genelde
ama
şuna bakıyor.
Spider-Man'e bak.
Ha, o ayrı son ama zamanlarda. Spider-Man'de de Marvel biliyorsun sadece şey olarak var.
Danışman olarak.
Marvel olarak var yani. Sadece tabii Spider-Man'i canım vermiş.
Tabii.
Ya geri kalan Sony yani orada.
Tabii.
Orada öyle bir durum var. Ya şimdi şöyle bir durum var. Dünyaya genel olarak baktığımızda çok tuhaf bir şekilde işte dünyanın düz olduğuna inanan insanlar, kız aşının kötü olduğuna inanan insanlar. Hı-hı. Bunlar çoğalıyorlar böyle, birikerek çoğalıyorlar. Hı-hı. Kanıtlar dediğin zaman bilimsel bir kanıt da yok. Yani dünyanın düz olduğuna inanan insanların başındaki komutan ilan ettikleri ya da dinledikleri bir bilim insanı uzaya çıkıp da fotoğraf çekmiş değil. Hep böyle çizimler, kağıtlar, başkasının çektiği NASA'nın görüntüsünden bak düz olduğunu kanıtladılar falan. Yani bu gruplar evet vardır, inanıyorsanız da saygım size sonsuz ama yani kanıtının da şey olması lazım bu grupların. Biz dünyanın düz olduğuna inananlar olarak çıktık uzaya. Bakın bilmem kaç kilometre yükseğe çıktık, fotoğrafını çektik geliştirdiğimiz aletle. Bu böyle değil, tamam mı? Demeleri lazım. Mesela aşıya inanmayanlar da genelde böyle şeyler üstünden, dedikodular üstünden. Ay bunlar bizi aşıyla zehirliyorlar, bunlar toplumları aptal yapıyorlar falan filan. Amerika'nın oyunları filan derler buna. Genelde biliyorsun.
Ama Amerika'dakiler de aşı.
Şimdi şey, sana şey diyeceğim. Amerika'da yaşanan kızamık salgını. Bakın Amerika'nın oyunu diyoruz ya bu genelde biliyorsun. Amerika'nın dünyayı kontrol eden güçlerin oyunu. Bizi aptallaştırıp öldürmek istiyorlar aşıyla filan diye böyle çıkarsın yola ki korksun herkes. Hmm, olabilir mi ya, bu uçağın arkasındaki beyaz duman da bizi salak yapıyormuş falan diye böyle. Onda öyle bir şey var. Uçaklarla dünyaya gaz salıyorlar diye, biliyor musun?
Abi ben seviyorum ya. Ben insanlara hayranlıkla izliyorum ya. İnsanlar hakikaten bir şeye inanmak çok güzel bir şey yani. Böyle hani fantastik bir şey, anladın mı? Böyle yeni keşfedilen bir gerçeğe inanıyor olmak bence güzel
olabilir,
bir heyecan
yani. Olabilir evet, bir şey demiyorum. Ama heyecan şöyle ama bir durum söz konusu. Amerika'da yaşanıyor bu salgın. Ve New York eyaletine bağlı Rockland'de 153 tane yeni kızamık olayı yaşanmış. Son dönemde rekor artış diyorlar buna. Ve artık aşı i̇şte, yaptırmamış çocukların ebeveynleriyle beraber kamu alanlarına girişi yasaklanmış. İşte acil
bu
durum.
Artık işin şakasını şakadan çıkaran durum yani. Çünkü bazı şeyler çocuk bak ya şimdi. Abi inançla alakalı, yani inançla alakalı şöyle bir ikilem var. Bir şey dikte etmeye çalışmak ayrı bir şey, yaşamak ayrı bir şey. Şimdi dünyanın düz olmasından varsayalım. Ben dünyanın düz olduğuna inanıyorum diye biri çıktı söyledi sana. İnan bana ne ya?
Evet.
Beni ilgilendirmez. Dünya düz lan, anlıyor musun? Dünya düz. Sen de dünyanın düz olduğunu kabul edeceksin. İşte bu sinir bozucu. Çünkü tamam yani sen git ötede dünyanın düz olduğuna inan. Evet. Ben de ötede dünyanın elips şeklinde olduğuna inanayım yani, anladın mı? Veya dikdörtgenine inanayım. Ya boş ver. Herkes kendi içinde yaşasın. Ama bu aşı olayında şöyle bir sıkıntı var abi. Yani sen yaptırmadığın zaman başka hastalıklar türetmeye yol açıyorsun yani.
Evet.
Şimdi senin çocuğun riske giriyor bu sefer de. Ya bu sefer de hakikaten devletten şey istiyorsun ya, bu aşı yapmayanlar o zaman çıkmasın sokağa. Ya ben niye kendi çocuğumu oradaki bilinçsiz aile yüzünden riske atayım ki diyorsun?
İtalya'da ilk olarak aslında karar alındı. İtalya dedi okula gönderemeyeceksin bundan sonra aşı yaptırmadığın çocuğunu ve para cezası keseceğim sana diye.
Ya çocuğa yazık ya.
Evet, çocuğa da yazık. Bir de şimdi çocuğa yazık abi ama sen yaptırmıyorsun. Eyvallah, senin çocuğun okey tamam, kızamık oldu, kötü bir şey ama oldu. Benim çocuğuma da geçiyor. Aşılı olması çok fazla bir şey etkilemiyor çocuğunu. Çünkü ya, o kızamık orada evrimleşebiliyor, anladın mı? O zaman daha tehlikeli bir hal olabilir.
Mesela Sağlık Bakanlığı falan dünya için konuşuyorum. Hangi ülkede mesela çocuklar şimdi biliyorsun aileler iyi bakamadığı zaman gelip
evet,
el alıyorlar, koyuyorlar. Çocuğu alıyorlar yani orada hani sağlıksız şartlarda yaşadığı için. Acaba bu da o kapsama girecek bir şey olur mu yakında?
Abi Avrupa'da ise 2018 yılında kızamık vakası toplam Avrupa Birliği ülkelerinde 82.500'ü bulmuş. 3 katına çıkmış kızamık vakaları. 3 kat artmış abi. Son 10 yılın rekoru kırılmış.
Kendi kendimize dünya insanı olarak, yani bu dünya için konuşuyorum kesinlikle. Özellikle Amerika'da bu tarz şeylerin daha fazla şey var. Türkiye'de zaten o kadar yok. Ben Türkiye'de çok görmüyorum. Yani dünyada, özellikle Amerika'da bunların trendi var abi. Amerika'daki insanlar böyle bir şeyin trendine kapılıyor. Bir de orada 300 milyon insan olduğu için daha kolay kapılabiliyorlar bir şeyin trendine herhalde. Genelde oradan başlıyor zaten akımlar yani. Deterjan yeme akımı bilmem nesi falan. Yani çok enteresan ya. İnsanların canı sıkılıyor herhalde.
Bu garip bir şey ve sağlığımızı etkileyen bir şey. Dünyada da bir trend olarak artışta Türkiye'de de var. Artan bir kitle var aşı yaptırmaya.
Zaten genelde bize oradan başlayıp yansıyor.
Oradan yansıyor tabii bize de. YouTube'dan izliyor, hemen öğreniyor. Yani YouTube'dan izlediği zaman bir videoyu ve o video şey üstüneyse tamamen, bu komplo teorileri üstüneyse seviyor insanlar. Dünyada abi, sevilen bir şey komplo teorisi. Zaten canım. YouTube'da diyor komplo teorilerini artık yasaklayacağım.
Yani bir şeye inanmak istiyorsan zaten. Hani içinden varsa böyle bir şey olsun da bir kompetansı inanayım diye. Ya ben bugün sana benim yani ajan olduğuma dair bir video çekeyim.
Aynen öyle.
Hemen ertesi gün inanırsın,
İnanırsın yani. İşte öyle oyun videoları çocuğunuzun yani. Beynini yıkıyor.
Çünkü öyleyim falan diye. Yani, Zimbabwe'den geldim. Çok alakasız da bir yerden gelmişim. Niye bilmiyorum.
Abi bu ülkede bu dolarlar karanlık ama işte bunu özel bir solüsyona katarsan dolara dönüşecek diye gezen zenci abilerimiz, siyahi abilerimiz birçok insanı dolandırdılar yani.
Öyle mi?
Tabii olay şöyle. Şimdi genelde Iraklı bir versiyonu var bunun. Irak'ta şöyle, Saddam Körfez Savaşı'ndayken Irak'taki dolarlar Amerikalıların eline geçmesin diye bunları özel bir maddeyle kaplıyor, simsiyah. Özel bir solüsyonu var bunun. O solüsyona batırıp çıkarttığında dolar gerçek dolar oluyor, 100 dolara dönüşüyor. Senin önünde o şovu yapıyor bir kere.
Öyle mi? Evet. Ben çözdüremem öyle bir şey.
Bizim elimizde diyor bir çanta var diyor 10 milyon dolarlık ama bizim acil para ihtiyacımız var. Sen bize 100 bin dolar ver, sana solüsyonunu verelim. Sen bu 10 milyon doları erit kullan. Sen çok akıllısın ya. Bunlar da şimdi bir de siyahi ya da genelde Arap kökenli olunca şey diye düşünüyor bizimkiler. Ha bu salaklar elime düştü.
Biz dolandırırız
diyor. Ondan sonra zaten alıyor siyah kağıtları. Batırıyor siyah kağıt.
Vallahi Galata Köprüsü'nün satıldığını biliyorum da. Hani Galata Köprüsü'nü gösterip buradan.
Ha, böyle bir olay diye. Var yani. Böyle bir olay var. Olayımış. Yani çok değişik bir şey. NASA'ya göre Grönland'de bulunan Jakobshavn buzulu genişliyormuş. Erimiyormuş, genişliyormuş.
Allah Allah.
Evet.
Öyle olmaması lazım.
Hatta yüzey artmış. Ve Trump da demiş ki bakın görüyorsunuz fabrikaları açıyor. Yok şaka öyle değil. NASA'nın araştırması.
Bir sıkıntı yok.
Ya demiş ki 1,5 santigrat derece soğumuş 2016'dan itibaren burası. Ve genel olarak hacim artmış. 20 yıllık döngüler halinde ısınıp soğuyormuş Grönland kısmı. Bu sefer soğuma evresindeymiş ve büyüyormuş buzullar. Ama bunun küresel ısınma ile ilgisi yok demişler. Bu zaten oranın bir doğası gereği olan bir şey. Hmm. Ama büyüdü, saplanmış şu anda. Daha büyükmüş. Yani bunu söyleyebiliriz açıkçası. Küresel ısınmaya daha rahat yapabilirsiniz. Yani ne bileyim ampul açık bırakabilirsiniz.
Deodorant sıkabilirsiniz.
Aynen. Ne de olsa genişliyor şu anda.
İyi ben kaç gündür sıkmıyordum yani. Değil Reş yani? Gibi kokuyordum yani. Efendim Cyberpunk gibi 77'den bir iki haber vereceğim. Heyecan verici haberler olabilir bunlar. İlk haberim şu aslında. Şimdi CD Projekt Red, sevgili Witcher'ın yapımcısı, Cyberpunk'ı geliştiriyor. Ne zaman geleceğini bilmiyoruz ama şöyle bir açıklama yaptılar. Bu E3 yani Haziran ayındaki E3 fuarı bizim için en büyük E3 olacak dediler. Gerçi zaten adamlar kaç aydır var. O da ayrı bir şekilde E3'teler de. Yani çok büyük geleceklerini söylediler. Şöyle bir teori var ortada. Bu adamlar daha önceki açıklamalarında şey söylediler. 2021'e kadar 2 oyun çıkaracağız. Yani 2021'de dahil olmak üzere. Şimdi acaba Cyberpunk'ın yanında yeni oyunlarını da gösterecekler mi diye bir dedikodu dönüyor şu anda etrafta. Bu arada yeni oyunlarını geliştirmeye başlamışlar ve oyuncuların beklediğinin ötesinde bir şey olacağını söylüyorlar. Ya Cyberpunk dışında geliştirdikleri oyundan bahsediyorum ama şu anda küçük bir ekip bakıyor o tarafa. Yani çok büyük bir ekip bakmıyor. Fakat konsept olarak beklediğinizin ötesinde bir şey bulacaksınız diyor. Cyberpunk içinse şunu söylüyorlar. Zaten gösterecekler Haziran ayında. Ben çıkış tarihi açıklamalarını bekliyorum artık. Yani çünkü oyunla ilgili 50 dakikalık gameplay çıktı. Eğer 2021'e kadar 2 oyun çıkaracaklarsa benim tahminim 2019 sonu veya 2020 başında oyunun çıkacağı. Hani bir anda Haziran'da gösterip işte Kasım'da çıkarıyoruz diyebilirler. Ki o tarz başlama yapacaklarını söylemişlerdi. Bundan sonra çıkış tarihini açıklarsak eğer hani yakın hemen bir zamana evet. Fallout 4 modeli gibi.
2 sene sonrası değil yani.
Değil. 2021'de çıkacak oyunlarını da gösterecekleri için heyecanlı olabilirler. Belki de boş da olabilir. Çünkü bazen yapımcılarda şöyle bir şey oluyor abi. Kendileri bundan çok gaza geliyor. Çok büyük bir E3 olacak bizim için falan diye. Kendi aralarında konuşurken birbirlerini gaza getiriyorlar galiba. Böyle olabildiğine inanıyorum ben çünkü. Çünkü bir çıkıyoruz. Ya bizi beklentiye sokuyorlar. Şimdi bir şeyi beklentiye sokarsan sıkıntılı anladın mı yani? Hani hiçbir şey söylemesen, çıkıp orada coşsan, bir şey göstersem bile o oluyoruz yani. Ama sen şimdi bir şey söyleyince ben ekstra bir dikkatle dinlemeye başlıyorum.
Ama artık. İşin komiği ne biliyor musun? Bir 50 dakika daha Cyberpunk gösterseler evet çok büyük bir E3 olur onlar için. Ya firma yok çünkü. Bir Sony, yani biz Microsoft'u bekliyoruz şu an E3'te. Ha bir de şimdi buradan bir açıklama geldi. Diyeceğiz ki işte CD Projekt Red hani.
Tabii yani ben de onu diyorum zaten. Sana kaç senedir E3'e katılıyorlar ki onlar için en büyük E3 evet. olsun. Yani adamlar için zaten daha Witcher 3'le beraber başladıkları bir yolculuk aslında E3 denilen maraton. Ama bir heyecanlanmalarından ötürü şunu varsayıyorum ben de. Hani demek ki farklı bir şey gösterecekler.
İnşallah umarım dışında. Öyle olur. Onlar için de iyi geçer.
Bir de son haber şu oyunla alakalı Cyberpunk'la alakalı bir çözüme ulaşırken, bir olayı çözümlerken 3 veya 5 farklı yolunuz olacak diyorlar. Yani minimum 3, maksimum 5 yani. 3 ile 5 arası.
Çok iyi ya, eğer öyle bir şey gerçekten sağlarsa.
Zaten 50 dakikalık videoda onu gösteriyorlardı. 4-5 farklı seçenek vardı. Yani bu zaten Cyberpunk'ın en iddialı olduğu noktalardan bir tanesi ki sağlam bir RPG oyunu olması için de bence böyle bir şeye ihtiyacı var. Eğer bunu yaparlarsa tekrar oynanabilirliği çok çok yüksek bir oyun.
Sen ne diyorsun? Bambaşka bir şey olur o zaman ya. Bir yani... de bir Twitch yayıncılısını izleyen insan için de düşün.
Tabii.
Ali'yi Veli'yi izlerken ayrı şeyler izliyor.
Çok eğlenceli yani. Hani...
Bambaşka bir şey olur o zaman ya.
Yemişim Twitch izleyicisini şimdi. Burada oyunu oynayacak mıyız? Twitch izleyicisi olarak heyecanlanıyor adam ya. Ulan ben oyunu oynayacağız diye heyecanlanıyorum. Sen Twitch izleyicisi olarak o oluyor.
Abi birçok insan oynayamıyor. Stadia'da aynı heyecanı paylaşıyordun. Artık oynayamayan insanlar oynayacak diye. Ben oynayamayan insan için orada heyecanlanıyorum.
Sen var ya sen hemen ya. Halkla bütünleştin.
Ya işte bak insanları orada düşünüyorum. Ne de olsa oynayacak o. 500 lira kaç kişi verebilecek? Yine şimdi bizi izleyen. Arkadaşlar.
Damarı buldu ya, sıkıyor şu anda.
Lütfen.
Bak ben Twitch, ben YouTube izleyicisini düşündüm size. Çünkü biz YouTube'da yayın yapıyoruz.
Pardon özür dilerim ya.
Hem ben tamam. Twitch izleyicisi abi. Sen Twitch streamer mı olmak istiyorsun? Yayıncı mı olacaksın?
Streamer donate kanalım var. Şu anda Mesut Çevik var. Girin takip edin. Orada çok güzel yayınlarımız olacak.
Ben bütün de Facebook.
Influencerlarla.
Ben de anons yapacağım.
Bütün influencerlarla olabilir.
Ben de Facebook yayıncılığında başlayacağım. Enis Kirazoğlu sayfama takip etmeyi unutmayın arkadaşlar.
Facebook nasıl olacak acı ya?
Çekiliş de yapacağım Facebook sayfamda. Yapacağım, niye gülüyorsun?
Ben de çekiliş yapacağım lan.
Ben daha büyüğünü yapacağım.
Ne veriyorsan bak, iki tane vereceğim.
Bak, hep konuşuyoruz ya rekabet.
Ne veriyorsan iki tane.
3 PlayStation 4. Bak rekabet gördün mü nasıl kullanacağı?
Valla yaradı ha gerçekten. Yarıyor durdukları abi. Yerde bir şeyleri kazanma şansı adam, elde ettiler.
Durduğu yerde 10 tane kulaklı oldu değil mi böyle? Lan, nereden geldi bu kadar diye. Bir de Cyberpunk 2077 cross platform olabilir. Cross'tan kastım şu, cross jenerasyon olabilir aslında. PlayStation 5 ile Xbox'ın bir sonrakisine çıkabilir. Yani yapımcı buna sıcak bakıyor.
Yani sıçtığınız PlayStation 4 sahipleri ya da Xbox One serisi, Xbox One olanlar şey diyor adam resmen. Öyle bir grafik göreceksin ki 5 almak isteyeceksin.
Ya zaten şöyle.
5 gelsin.
Abi hep öyle olmuyor mu? 2020 mesela adam nasıl yapılacağını biliyor mu bilmiyorum da bir dedikodu daha var. Onu en son haberde paylaşırım. Onu da yani, üzerine konuşuruz.
Intel ve Micron ayrılığı sancılı olmaya başladı diye bir haberimiz var. Intel Micron biliyorsunuz beraber SSD'lerde ve NAND belleklerde kullanılacak 3D XPoint isminde devrimsel olduğunu söyledikleri bir teknoloji geliştirmişlerdi. İşte Intel bunun kullanıcısı oldu. Optane belleklerinde falan SSD'lerinde bunu kullandı. Optane SSD'ler de neredeyse bellek seviyesinde erişim süreleri sunuyordu SSD'ye. Bir devrim de gerçekten PC kullanıcıları için ama tabii ki o kadar pahalı oldular ki bir devrimi biz göremedik. Yani bir şeyler birileri sevindi. Gerçekleşti bir yerlerde bir şeyler. Ama henüz şu anda ekrana baktığı için gösterme hastalığı koramadığım için ben sizlere bakayım. Biz böyle pek bir şey yaşayamadık o tarafta.
Şöyle dürteceksin abi beni.
Micron'la beraber ayrıldıklarında bazı çalışanlar yani ortak kurdukları IM Flash, IM Flash isimli bir şirket varmış bunların bu teknolojileri geliştirdikleri.
Konsept pardon.
Ayrılık gerçekleştiğinde ortada çalışanlar işte bir kısmı bir yere geçmiş, bir kısmı bir yere geçmiş. O da garip bir şey ya.
Niye öyle şey gibi sanki sen çocuk gel, paylaşım, mal paylaşım yapılırmış gibi.
Ay ben geleyim mi sen gelme. Yani,
sen oraya git.
Aynen. Sen oraya gidebilirsin. İşte oraya giden Intel çalışanlarından bir tanesi yani Micron'u geçen Intel çalışanlarından bir tanesi Intel'e dert olmuş.
Niye?
Ya bizim Optane ve belli SSD teknolojilerimiz bu adamda bayağı var. Evrak seviyesinin çemalarıyla de şeyleriyle. Onları Micron'a götürüyor şimdi bu. Biz o bütün evrakları istiyoruz ondan. Bütün dosyaları demişler. Bilgisayarından silmesini istiyoruz.
Oluyor mu öyle silince?
Avukatları da oluyor mu öyle bir şey ya demişler. Birincisi dosya mosu yok. İkincisi de biz hiçbir şey silmeyeceğiz demişler. Yani olanlardan.
Öyle bir Intel nasıl onu bırakmış ki?
Ben de anlamadım.
Yani sonradan mı acaba akıllı?
Bir dava yani varmış şu anda o çalışanlar.
Lan oğlum yanlış kişiyi kovdunuz o değil yanındakini mi kovacaktınız demişler.
Belki aynen öyle olabilir ha. İsim benzerliği ne yaptın sen bilen de ya.
Sizin kafanızı diye.
Onun bilgisayarında dosyalar vardı.
Bir şey söyleyeyim mi bak bazen hakikaten çok yani her gün farkına vardığım bir gerçek oluyor. Bazı şirketler çok büyük görüyoruz ya. Hakikaten büyük mesela Intel kocaman şirket. Microsoft devasa Sony bilmem ne falan. Ama bazen öyle olaylar oluyor ki mesela ya Türkiye'de de ben bazı şirketlere gittiğimde baktığım zaman böyle mi işliyormuş lan buralar diyorum yani. Hani öyle işleyeceğine inanmıyorsun ama hakikaten bu dediğimiz olmuş bile olabilir yani.
Yani olabilir. Garip ki. Oradaki bir adamın işi işte yani. Sonuçta CEO bu işlerle ilgilenmiyor. Kademe kademe gidiyor.
Tabii canım. Birinin ihmalkarlığından dolayı bir ton şey çıkabiliyor yani.
Kahvesini getirmedi diye sinirlenmiştir şefi.
Bak yapay zeka olsaydı böyle olmazdı.
Olmazdı. O seçerdi abi.
Bak şöyle önce silerdi. Niye silinmiş lan derken bu kovulurdun ya.
Kovulurdun evet.
Temiz yapay zeka kovardı bir de.
Bu kadar kolay bir şey. Yani o yüzden yapay zeka müdürleri burada. Sony Çin'deki akıllı telefon fabrikasını kapatarak üretimi Tayland'a taşıyormuş. Yani Sony'nin telefon piyasasında özellikle çok zor dönemler yaşıyor. Global pazardaki pazar payı %1'leri buldu. Düşüş devam ediyor. Yeni çıkarttığı telefonlar da kimse tarafından konuşulmuyorlar. Yani sadece çıktığı an bir haber oluyor. Sonrasında ne zaman gelecek falan diyen adam da kalmadı.
Sony'nin hakikaten sanki PlayStation dışında mesela Sony televizyonlarda ben çok fazla bir şey görmüyorum.
Kötü değiller ama yok, iddialı değiller.
Evet, hani marka hani Sony alınır burada denilecek. Kamera da iyiler ama galiba.
Kamera da iyiler. Kamera sensörü cep telefonlarındaki.
Laptop içindelerdi ama şu an gamer
bıraklar,
laptop
sattılar,
kısmını
sattılar. Full sattılar var ya abi.
Telefon tarafında da çok duymuyorum ben Sony'yi.
İşte yok %1. Fabrika çok maliyetli diye kapatıp maliyetleri düşürmek için Tayland'a gitmişler. Ticaret savaşıyla da bir alakası yok bunun demişler. Sakın akıllara bu gelmesin. Ama şunu gösteriyor. Demek ki Tayland'da Çin'den daha ucuz üretim yapabiliyorsun.
Yani normal.
Yani yavaş yavaş Çin'in de duraksayan ekonomisinin bu tip kapatmalarla beraber daha da kötüye gideceğini konuşabiliriz.
3 fabrika açsan adamların zaten hava sahasını mahvedeceğini.
Umurunda değil ki kimsenin.
Taylandlıların umurunda olsun onu diyorum yani.
Taylandlıların da değil herhalde ki. Fabrikayı kuruyorsun işte oraya.
Satmışlar.
Temiz.
Tayland çünkü güzel bir yer yani.
Evet. Ben gitmedim bu arada Tayland'a. Sen gittin mi?
Nereden biliyorsun? Gittim ben.
Yok yani gidenlerden duyduğum kadarıyla biliyorum. Yeşillik. Sen Tayvan'a gitmişsin de Tayland'a değil.
Tayvan'a mı gittin?
Sen ben? Tayvan'a gittin.
Ha ben Tayvan'a gittim.
Tayvan Taipei'ye gittin.
Ha evet Tayvan'a gittim.
Evet,
o zaman Tayland'a
çok benzer ya.
Tayland'da ne yaparsanız yapın ya. Bana
bu arada
Tayland'da ne abi?
Tayvan'ın da leş gibi bir havası var. Onu
evet, onu diyecektim ben. Tayvan'da zaten iyi değildi. Çin'in yanında adamlar ya.
Yani öyle bir durum var. Hava kirli uyarısı falan yapıyor Google oraya gittiğinizde. Yani telefonunuza hava kirli uyarısı geliyor. Bugün ama hava çok kirli falan diye.
Çok güzel ormanları var ya.
Ama var da şey çok kötü. Solurken hani diyor ya sana hava kirli uyarısı. Şehirdesin ve o sırada havayı soluyorsun.
Ben böyle bir uygulama yok ki abi bana ne. Bak cehalet mutluluktur.
Mutluluk solumaya devam
ben
ediyorsun.
Ben de geldim tamam herkes maskeyle geziyor Tayvan'da. Valla 3 insandan bir maske takıyor Tayvan'da. Evet. Hava gezerken dedim ki herkes hasta galiba yani grip mürip falan
ne kadar
var.
iyi insanlar bana bulaşmasın diye değil mi?
Ve şey zannettim onların bir soya yağı falan var ya. Yani eğer bizim gibi batı kültüründen gelmişseniz yani hani çok ağır kokusu var. Ya ben hakikaten yanından geçemiyorum. Yani yemeğini yemeye bırak yanından geçerken bile kokusu beni rahatsız ediyor.
Bir hamur işi varmış bir de onların. O hamur işi de öyle kokuyormuş.
Evet
abi.
Onu da söyledi bana orada bir yaşayan Türk arkadaşımız vardı. Onu hiç görmedim. Ben zaten o kadar kokuyor ki. Ondan takıyorlar falan zannettim.
Ya şimdi orasında şöyle bir sıkıntı da var. Bizim gittiğimizde genelde işte Computex fuarı zamanı. Sen de Computex'le beraberdik. Çok nemli ve sıcak bir hava oluyor orada. Şimdi çıkıyorsunuz otelden. Otelden çıktığınız anda böyle sanki böyle bir hamama saunaya girmişsiniz gibi bir hissiyat var. O seni vuruyor böyle bam diye. Bizim arkadaşlar da gruptakiler şeyi tutturdular. Starbucks'tan kahve içecekmiş. Ulan diyorum zaten yanıyoruz, geberiyoruz.
Belki ice mocha içecek arkadaş.
Yok bildiğin kahve, filtre kahve içiyor. Yani ben de keko gibi bir tane elime aldım baktım içemiyorum. Yani o havada o filtre kahveyi içemiyorsun. Attık yani şey olarak. O içti ama gerçi. Adam harbiden içiyormuş yani.
Bir de enteresan nemli havasına rağmen yani hayvan gibi sıcak ve yağmur yağıyor böyle.
Evet.
Ya şortla falan terliklesin ama yağmur yağıyor yani.
Yürüyorsun, gebermek üzeresin Starbucks'a bir giriyorsun. Oh, hava ne kadar güzel. Klima çalışıyor çünkü deli gibi. Yani o arada şehrin dışı evin içi gibi. Evet. Çıkayım bir hava alayım diyemiyorsun. Hava alayım dediğin zaman bir yere girmen gerekiyor yani. Temiz bir hava almak
zaten
için. O garip.
Benim Asya kültürünü ben çok severim. Hani kültürü hakikaten çok sevdiğim bir kültürdür. Ama en sevmediğim şey işte Tayvan'da ilk gördüm ben Asya kültürünü canlı olarak. Ya dışarıda bir kahve içemiyorsun. Yani şey yok. Havadan kahveye geçtim yani koladan bahsediyor mesela. Ya dışarıda oturamıyorsun. Hadi şurada bir oturayım da sokakta. Kafeterya sokakta oturacak bir yer yok adamlarda.
Evet o da yok.
Hep indoor yani hep içeride. Her şey içeride yani.
Öyle ve şey ya yani.
Klima basmışlar her yer.
Normal en azından abi. Bizim gittiğimiz zamanlarda sıkıntılı oluyor ya.
Ben seviyorum hemen gideceğim ama. Güney Kore'ye Japonya'ya gitmek istiyorum mesela.
Japonya'ya da çok pahalı diyorlar. Sakın lokantaya girip yemeyin çıkamazsınız diyorlar abi.
Nereden biliyor? Onlar kimmiş ya?
National Geographic
izledim.
Siz benim
ne kadar parayla harç gezdim biliyor musunuz Japonya'da? Belki de gireceğim. Ne
yani
kadarmış
Japonya
bir tane yemek?
Japonya için harbi ekstrem diyorlar ya.
Öyle mi? O kadar
tabii
mi?
Yani minimum mesela. Kafadan 100 dolar 200 dolarla çıkıyormuşsun.
Bir restoranda.
Evet öyle duydum. Japon parasının şeyinden dolayı, değerinden dolayı.
Mesut'cum bunlar para değil ya.
Oğlum ağlarsın düşünsene. Bir hamburger yemişsin, kola yemişsin 150 dolar para ödüyorsun oraya. Ben ağlarım yani orada. Benim bütün o tatil var ya kötü geçer. Sokakta yiyin diyorlar o yüzden. Sokak satıcısın o da. Yani zaten adamların yemeklerinden o ne bu ne derken bir de sokak satıcısı.
Depoyla gidemiyor muyuz acaba? Uçağa bir bolluğusu yemekle gidiyor.
Ya Japonya tabii en kötü sushi falan yersin. Sokakta da var onların yapanları. Hani o kadar kötü bir yemek kültürü yok. İyiler.
Girer McDonald's'a yerim ya.
En kötü
o kadar konuştuk
global,
para yani.
Evet, global yani.
Ben Tayvan'da öyle yapmıştım mesela. Girmiştim McDonald's'a, orada yemiştim.
Ben de yani bulduğum zaman giriyorum. Mabet gibi falan diye böyle anlatıyormuşum, tamam mı? Yurt dışında gezen adamın. Tam reklam oldu ha. Sponsor mu alsak? Yerken evet. Falan sonrası böyle.
Ona kötü, hoş geldiniz diye.
Obezite kötü bir şeydi falan. Ben biraz zayıftım, iyi geldi bana.
Bu arada ya kesinlikle şaka amaç söyledi. Yoksa McDonald's yemek sağlığa o kadar belli oranda yersen zararlı değil.
Bu şimdi tam şey gibi oldu yalnız, sponsoru kaybetmeyelim tarzında.
Belli oranda yersen hiçbir şey zararlı
abi değil. Zaten abi, McDonald's için şunu söylüyorlar. İyi. Onu söyleyeyim. Hamburgeri kötü değil diyor bak. Bir araştırma var, o kadar güzel ki. Hamburgeri kötü değil. Hamburgerin içine koydukları sos, etrafındaki patates, kola kötü diyor. O zaten ben de biliyorum, et o kadar kötü değil, evet.
Et zaten danadan gelmiş yani.
İşte hamburger ve yeşillik diyor, o kadar kötü değil.
Sağ olsunlar. Böyle.
Teşekkürler, uyarıyorlar sonuçta yani. Bu bilgiyi bilirseniz yerken ona göre sosundan biraz daha az şey yaparsınız mesela.
Ona göre sosunuzu ayarlayın arkadaşlar.
Evet.
Sağlıklı yiyin yani.
Bir yemek yiyelim ya, bir ekmek yiyelim. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.
Hoşçakalın.
2x1 16 çekirdekli Threadripper 1920x işlemcili Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.